Ayrım 7, sayfa 462. Yeni Delhi'de bağımsızlığın kutlandığı görkemli törenler arasında en dokunaklısı, hiç kuşkusuz Mountbatten ailesinin de protokol dışında yeni Hindistan'ın simgeleri binlerce Hintli gencin yanı sıra katıldığı çocuk yemeğiydi. Ama o 15 Ağustos 1947 gününden arta kalan en seyredeğer gösteri, başkente öğleden sonra saat 5'teki bayrak çekme töreniydi. Bu tören 1. Dünya Savaşı sırasında Britanya İmparatorluğu uğruna ölen 90 bin Hintlinin anısına dikilen sarı kum taşından anıta yakın bir alanda cereyan etti. Lord Mountbatten'ın yardımcıları 30 bin kadar Hintlinin törene katılacağını öngörmüşlerdi. Böylece yarım milyonluk bir takdir hatası yapmış oldular. Başkentin böylesine sokağa dökülüşünün bir benzerine hiç kimse daha önce tanık olmamıştı. Her yandan çıkan halk kalabalıkları sabah şehri istila ettikten sonra şimdi de direğin yanında kurulan küçük tribüne akın ediyordu. Bir tanık azgın okyanusun salladığı bir duba diye hatırlamaktadır bu sahneyi. Seyircilere düzene sokmak için yerleştirilen engeller, halatlar, oturulacak yerler, polisler bu dayanılmaz insan seli karşısında silinip süpürülmüştü. Daha şafak vakti köyü Şatharpur'dan yola çıkan Ranjit Lal, aralıksız dalgalanan bu kalabalık arasında adeta ezilmişti. Böyle bir kitlenin ancak Kumbha Mela, yani Ganj kıyısına yapılan hac gezisi için toplanabileceğini düşündü. Birbirlerine öyle sıkı sokulmuşlardı ki ne o, ne karısı, ne de çocukları kollarını oynatabiliyorlardı. Bu yüzden getirdikleri şapatileri bile yiyemediler. Lady Mountbatten'ın iki yardımcısı Muriel Watson ve Elizabeth Ward saat 5'ten biraz önce geldiler. Zarif kokteyl giysilerini giymişler, dirseklerine kadar uzun beyaz eldivenler takmışlar, renk renk tüylerle bezenmiş küçük şapkalarını da ihmal etmemişlerdi. Ama birden girdaba yakalandıklarını, ayaklarının yerden kesildiğini, sele kapılıp sürüklendiklerini hissettiler. Birbirlerine sarılıp şapkalarının başlarından uçtuğunu, giysilerinin yırtıldığını gördüler. Boğulmamak için olağanüstü çaba harcadılar. Elizabeth Ward hayatında ilk defa Lady Mountbatten'a şimdiye kadar pek çok tehlikeli görevde eşlik ettiği halde paniğe kapıldı. "Çiğneneceğiz!" diye bağırdı arkadaşına. "Şükür Tanrı'ya ki hepsi çıplak ayak!" diye gönlünü ferahlattı Muriel Watson. 17 yaşındaki Pamela Mountbatten babasının iki yardımcısıyla birlikte alana geldi. Üçü güçlükle küçük tribüne giden bir yol açabildiler kalabalık arasında. Hedefe ulaşmalarına 50 metre kala yere oturanlardan oluşan aşılması olanaksız bir engelle karşılaştılar. Çoktan geldiği düzlükten genç kızı gören Nehru, insanların omuzlarına basarak geçmesi için seslendi ona. "İmkanı yok, topuklu ayakkabılarım var ayağımda."
"Çıkartın ayakkabılarınızı."
"Oh, asla cesaret edemem buna," diye isyan etti Pamela.
"Peki çıkarmayın öyleyse," diye sabırsızlandı Nehru. "Ayakkabılarınızla basıp geçin üzerlerinden, ses çıkartmaz onlar."
"Ama topuklarım yaralar adamları."
"Bırakın çocukluğu," diye bağırdı Nehru. "Çıkartın ayakkabılarınızı ve hemen buraya gelin."
Son Hindistan kral naibinin kızı çaresizlikle derin bir iç çekip ayakkabılarını ayağından çıkarttı ve kendisini tribünden ayıran insandan halının üzerinde yürümeye başladı. Genellikle neşeli bir hava esiyordu ve birden uzanan kollar genç kızın cambazlık yaparak yürüyüşüne yardımcı oluverdi. İlk Hindistan genel valisinin arabasına refakat eden birliğin süvarilerine ait sarıklar görününce dipten gelen bir dalga kalabalığı adeta temellerinden sarstı. Anne ve babasının arabasının ağır ağır ilerleyişini seyreden Pamela Mountbatten inanılmaz bir görüntüye tanık oldu. Binlerce kadın kucaklarında bebekleri oradaydılar. İtişip kakışma arasında yavrularının ezilmesinden çekinerek umutsuz bir girişimde bulundular. Bebekleri başlarının üzerindeki boş alana doğru fırlatıyor, sonra da düşerken top gibi yine yakalıyorlardı. Bir an içinde gökyüzü binlerce çocukla doluvermişti.
"Aman tanrım," diye düşündü şaşkına dönen genç İngiliz kızı, "gökten bebek yağıyor."
Mountbatten bayrak indirme töreni için hazırlanan protokolü uygulamaya olanak bulunmadığını derhal anlamıştı. Hatta arabasından aşağı bile inemiyordu.
"Bayrağı direğe çekmek gerek," diye Nehru'ya bağırdı. "Müzik de olmayıversin. Bando şeref kıtasıyla birlikte yolda tıkanıp kaldı."
gürültüye rağmen sesi karşıdan işitilmişti. Özgür bir Hindistan'ın safran sarısı, beyaz ve yeşil bayrağı hemen direğe çekildi. Bu sırada kraliçe Victoria'nın küçük torunu da bayrağı arabasında selamlıyordu. Bayrağın direğin tepesinde görülmesiyle birlikte 500 bin hançereden çıkan çılgınca bir ses yükseldi. O anın neşesi içinde Hindistan, Plassey yenilgisini, 1857 ayaklanmalarının acımasızca ezilişini, Amritsar katliamını unutmuştu. Sıkı yönetimin insanı küçük düşüren davranışlarını, polislerin saldırısını, Lathilerinin nasıl inip kalktığını, bağımsızlık uğrunda can verenlerin cezalarının infaz edilişini unutmuştu. 300 yıllık çile bu neşe içinde kaybolup gitmişti. Gökler bile bu olayı kutluyordu sanki. Yeni Hindistan'ın bayrağı direğin tepesine ulaşınca bir gök kuşağı üzerini taçlandırdı. Yerle gökyüzünü birleştiren Tanrı Indra'nın kuşağı. Öbür alemin diline karşı pek dikkatli olan ve tanrıların isteklerine saygılı ulus için bu belirti, tanrısal bir varlığın gösterisinden başka bir şey olamazdı. Gökkuşağının turuncu, sarı ve yeşil renkleri bayrağına evrensel boyutlar kazandırıyordu. ''Tanrı bile bizim için böyle bir kehanette bulunursa kim çıkabilir karşımıza?'' diye bağırdı bir ses. Louis ve Edwina Mountbatten'ın saraya dönüşleri onlar için unutulmaz bir tecrübe olacaktı. Arabaları kaynaşan kalabalığın arasında başıboş kalmış bir saldan farksızdı. Coşkun yurttaşları tarafından koldan kola taşınan Nehru en sonunda yanlarına erişebildi. Mountbatten 1 milyona yakın insanın hayatlarında hiç eğlenmedikleri derecede eğlendiği dev bir piknik sanki diye düşündü. Bu ani ve kontrolsüz neşe patlaması bugünün gerçek anlamını çok iyi yansıtıyordu. Kendisine doğru uzanan bu el kol orbanı arasında Mountbatten insan okyanusunun sınırını araştırıyordu. Kalabalık sınırsızmış gibi geldi kendisine. Bakışları ne kadar uzaklara giderse gitsin hep aynı kalabalığı görüyordu. Genel vali ve eşi 3 defa üst üste arabalarının tekerlekleri arasına yuvarlanmasına ramak kalan bir kadını eğilip kaldırdılar. İngiltere kral ve kraliçesi için özel yapılmış siyah deri yastıklar üzerine kurulan kadınlar kalabalığın arasında Hindistan'ın son kral naibinin ve eşinin yanında oturarak geçtiler. Ama hepsinden de fazla bugünün hatırası Louis ve Edwina Mountbatten'ın zihninde bir tezahürata, hiç bıkmadan tekrarlanan duygulu bir tezahürata bağlı kalacaktı. Kendilerinden önce hiçbir İngiliz böylesine bir heyecan ve içtenlikle dolu sevgi gösterisine tanık olmamıştı. Zafer salvoları gibi aralıksız patlıyordu kalabalığın seslenişi. ''Mountbatten ki jai! Yaşasın Mountbatten!'' Yeni Delhi'deki coşkun kalabalıklardan 10 bin kilometre uzakta, İskoçya'nın Highlands bölgesinde o gün resmi bir araba Balmoral Şatosu'nun avlusuna giriyordu. Arabanın yolcusu Kral 6. George'un kendisini beklediği çalışma odasına alındı. Son Hindistan Sorunları Bakanı Count Listowel, majestelerine Büyük Britanya'nın yetkilerini Hint makamlarına devrettiğini resmen bildirdi. Böylece Britanya hükümdarının saltanat niteliği kaçınılmaz bir biçimde değişiyordu. Bundan böyle kral Rex İmparator unvanına hak iddia edemeyecekti. Bu değişikliği onaylamak için tamamlanması gereken bir tek formalite kalıyordu geriye. Bakan görevinin teminatı olan mühürleri Hindistan İmparatorluğunu, Britanya tahtıyla birleştiren bağların simgelerini de krala iade etmeliydi. Ne yazık ki bu mühürler mevcut değildi. Çok uzun bir zaman önce biri bunları kaybetmişti. Son Hindistan Sorunları Bakanı'nın imparatorluğu hiçbir zaman ziyaret etmemiş olan hükümdarına sunabileceği tek hatıra, başıyla saygılı bir selam vermek ve sembolik bir hareketle avuç içini uzatmaktı. 1 milyon ayağın kaldırdığı tozla beraber yavaş yavaş akşamın alacakaranlığı da Hindistan'ın başkenti üzerine çöküyordu. Kalabalık hala şarkılar söyleyerek, bağırışarak, kucaklaşarak sokaklarda dolaşıyordu. Eski Delhi'de Kızıl Kale'nin surları önünde neşeden coşan binlerce Hintli, yılan oynatıcılarının, cambazların, meddahların, bilgiç ayıların, güreşçilerin, çalgıcıların, kılıç yutan, hançerlerle yanaklarını delen fakirlerin dev karnaval gösterisine katılıyordu. Daha başkaları ise binlerce kişilik gruplar halinde ve renk renk arabalarla şehirden ayrılıyor, köylerine dönüyordu. Şatarpur'dan gelen Brahman köylüsü Ranjit Lal de bunların arasındaydı. Kendisini sabah Yeni Delhi'ye götürmek için 4 anla isteyen Tonga'nın sürücüsü, bu sefer geri götürmek için bunun 8 katını isteyince lal küplere binmişti. Özgürlüğün fiyatını fazla tuzlu bulan Ranjit Lal ve ailesi, bunun üzerine 30 kilometrelik yolu yaya döndüler. Özel dairelerinde en sonunda baş başa kalabilen Louis ve Edwina Mountbatten ise sarmaş dolaş oldular. Mutluluk ve heyecandan ışıklar saçıyorlardı sanki. Kaderlerinin çarkı 360 derecelik bir dönüş yapmıştı. Çeyrek yüzyıl önce aşklarının doğuşuna tanık olan şehrin sokaklarında aynı mucizeyi bir kere daha yaşamışlardı. 750 bin Japon askerinin teslim oluşunu kabul etmenin zevkini de tadan amiral, bundan daha heyecanlı bir an yaşayamayacaktı artık. Mountbatten savaşın sonundaki çılgın kutlamaya benziyor bu da diye düşünüyordu. Ama bu sefer her iki tarafın da kazandığı, mağlubu olmayan bir savaştı bu. Ertesi sabah Yeni Delhi'den gelen bir ziyaretçi, Londra'da Downing Street 10 numaranın kapısını çaldı. Başbakan Clement Attlee halinden memnun olmakta haklıydı. Hindistan'ın bağımsızlığı bundan 6 ay önce hiç kimsenin tahmin edemeyeceği biçimde İngiltere lehinde iyi niyet gösterilerine sahne olmuştu. İngiltere'nin tutumunu Hollanda'nın Endonezya'daki ve Fransa'nın Hindi Çin'indeki tutumlarıyla kıyaslayan bir Hintli şahsiyet şöyle demişti. Britanya halkının cesaret ve siyasal kavramına karşı ancak hayranlık duyabiliriz. Oysa Louis Mountbatten, özel sekreteri George Able'ı bu tür beyanlardan doğacak yanlış umutlara karşı uyarmak için Attlee'ye göndermişti. George Able başbakana, bağımsızlık sorununun çözümünün hem hükümetin hem de kral naibi olarak atadığı şahsın zaferi olduğunu, ancak çabuk sevinmemek ve bu sevinci açıklamamak gerektiğini anlattı. Çünkü Hint Yarımadası'nın taksimi kaçınılmaz biçimde korkunç şekilde kan akıtılmasına sebep olacaktı. Attlee piposundan birkaç nefes çekip hüzünlü hüzünlü başını salladı. ''Yüreğiniz rahat etsin.'' dedi. ''Buradan farfaracı hiçbir açıklama çıkmayacaktır.'' Başbakan hiçbir hayale kapılmıyordu. Başarılan iş çok büyüktü ama o da biliyordu ki bunun bedelini ödemek gerekecekti. Yeni Delhi'de Pandora'nın kutusunu açmanın zamanı gelmişti. Lord Mountbatten 2 sarı zarfı sahiplerine göndermeden önce ikisini de bir kere daha süzdü. Her birinin içinde yeni coğrafya haritalarıyla daktiloda yazılmış 1 düzine kadar sayfa vardı. Bunlar İngiltere'nin Hindistan'a miras bırakacağı son resmi belgelerdi. Ve 1599'da 1. Elizabeth'in East India Trading Company'ye gönderdiği kraliyet fermanının başlattığı uzun bir zincirin son halkalarıydı. Bir ay önce malum Le Roi Le Volt sözleriyle biten yasanın sonucuydu. Ancak önceki belgelerden hiçbiri şu son ikisinin sebep olacağı sonuçlar kadar tepki yaratmamıştı. Mountbatten zarflardan birini Hint Başbakanı Jawaharlal Nehru'ya, diğerini de Pakistan Başbakanı Liyakat Ali Han'a verdi. Kendisiyle tartışmaya gelmeden önce de içindekileri yardımcılarıyla birlikte incelemelerini önerdi. Bu incelemeden sonra iki hükümet başkanının yüzlerinde gördüğü kızgınlık, Hindistan'ın taksimini hazırlayan kişinin tam bir tarafsızlıkla hareket ettiğini Mountbatten'a ispatlamış oluyordu. Her ikisi de öfkeden sarhoş olmuş gibiydi. Daha oturur oturmaz bir fırtına gibi itirazlarını sıralamaya başladılar. Bağımsızlığın esenliği sona ermişti. Sir Cyril Radcliffe Hindistan haritasını yeniden çizerken aldığı önerilere sıkı sıkı uymuştu. Birkaç önemsiz istisna dışında Hinduların çoğunlukta olduğu yerleri Hindistan'a, Müslümanların çoğunlukta olduğu yerleri Pakistan'a bırakarak çizmişti sınırları. Kağıt üzerinde sonuç belki kabul edilir gibi görünebilirdi. Ancak gerçekte tam bir felaketti. Bengal'de Taksim çizgisi her iki toplumu da ekonomik çöküntüye mahkum edecek nitelikteydi. Dünya jüt üretiminin %85'i Pakistan'a bırakılan topraklarda üretilirken, aynı ülkenin topraklarında bir tek fabrika bile bırakılmamıştı. Buna karşılık Hindistan'ın 100'e yakın fabrikası ve bir de ihraç limanı Kalküta vardı. Ama jütü yoktu. Pencap'ta Radcliffe'in sınırı Lahore şehrini Pakistan'a, Amritsar'la altın tapınağı da Hindistan'a bırakmıştı. Böylece Hindistan'ın en savaşçı ve en birleşmiş toplumu olan Sihlerin toprakları ve halkı ikiye bölünmüş oluyordu. büyük umutsuzluğa kapılan bu toplum, Pencap faciasının başlıca aktörü olacaktı. Pencap'ın kuzey ucunda Himalaya'nın eteğinde sıkışıp kalmış ufacık Gurdaspur yerleşme merkezi de büyük bir anlaşmazlığa sebep olacaktı. Radcliffe buradaki bir akarsuyun çizdiği doğal sınıra bağlı kalıp çoğunluğu Müslüman olan küçük şehri ve civarındaki birkaç köyü Nehru'nun Hindistan Birliği içinde bir Pakistan cebi bırakmamak gerekçesiyle Hindistan'a bırakmıştı. 90 milyon Müslüman onun bu hatasını asla affetmeyeceklerdi. Çünkü eğer Radcliffe Gurdaspur'u Pakistan'a bıraksaydı Muhammed Ali Cinnah'ın devleti sadece birkaç harap ev kazanmış olmayacaktı. Er geç bir gün o sihirli vadide Gurdaspur'a katılacaktı. Moğol İmparatoru Cihangir Han'ın ölüm döşeğinde adını sayıkladığı vadi, Keşmir, ey Keşmir! Himalaya'nın eteğindeki Gurdaspur'un sağladığı geçit de olmasa, Hindistan'ın Keşmir'e ve onun Hindu mihracesine kara yoluyla hiçbir kara bağlantısı kalmayacaktı. Hala kararsız olan mihrace ise bu durumda devletinin kaderini Pakistan'a bağlamaktan başka çıkar yol bulamayacaktı. Britanyalı hukukçunun neşteri böylece farkında bile olmadan Hindistan'a bir gün Keşmir'i yutmak olanağı sağlayacaktı. Sorunlarının hiçbirini bilmediği için Hindistan'ın taksimiyle görevlendirilen kişi şimdi de yukarıdan bölüştürdüğü toprakları seyrediyordu. Çok sert güvenlik tedbirleri altında Sir Cyril Radcliffe İngiltere'ye dönüyordu. Kendisine eşlik eden genç memurun son görevi, bomba korkusuyla bineceği uçağı didik didik aramak olmuştu. Düşüncelerine dalan İngiliz hukukçu, uçağın Lumboz'undan Pencap Ovası'nın buğday ve şeker kamışı tarlalarının genişliğini seyrediyordu. Kalemle çiziştirdiklerinin sebep olacağı şaşkınlık ve felaketleri herkesten çok o takdir edebiliyordu. Ne yazık ki bu sıkıntı ve acıları engelleyecek hiçbir ideal sınır çizgisi yoktu. Pencap ve Bengal'i kaçınılmaz faciaya iten nedenler, daha Sir Cyril Radcliffe Londra'daki yazıhanesinden koparılıp çıkartılmadan önce de vardı. Çalışmasının yıkıntı ve şiddetle sona ereceğini emin bir şekilde biliyordu ve bu faciadan dolayı onu sorumlu tutacaklarından da aynı biçimde emindi. Onu göreve atadıkları zaman Nehru ve Cinnah'ın ikisi de kararlarını kabul edeceklerine ve uygulayacaklarına söz vermişlerdi. Oysa şimdi ikisi de bu kararları mahkum etmek için adeta birbirleriyle yarışmışlardı. Radcliffe bundan birkaç gün sonra onların bu davranışına elinden geldiğince bir cevap verebildi. Modern çağların en karışık coğrafi taksimi karşılığında ücret olarak takdir edilen 2000 sterlini reddedecekti. Radcliffe uçağından göremiyordu ama tarihin en büyük göç hareketi çoktan başlamıştı bile. İlk Pencaplı mülteciler toprak yollarda, kanallar boyunca, tarlalardan geçerek Grand Trunk Road'un kızgın asfaltına doğru telaşla ilerliyorlardı. Birkaç saate kadar Sir Cyril Radcliffe'in raporunun açıklanmasıyla bu eyalette oynanmaya başlanacak olan facia çok daha korkunç boyutlara erişecekti. Müslüman halkın Pakistan'ın doğuşunu kıvançla karşıladığı köyler Hindistan'da kalacaktı. Sihler ise köylerinin Hindistan'a katılacağını sanıp bunu Guru Dvaralarında kutlarlarken canlarını ancak sınırın öbür tarafına doğru delice kaçarak her zaman işledikleri tarlaları terk ederek kurtarabileceklerdi. Acele çalışmanın İngiliz hukukçusunu zorunlu olarak sürüklediği saçmalıklar ortaya çıkmakta gecikmedi. Sulama kanallarının besleme vanaları bir tarafta, dağıtım şebekesi bir tarafta kalmıştı. Sınır bazen bir kulübenin ortasından geçiyordu. Hatta bazen bir evi bile ikiye bölüyor, giriş kapısı Hindistan'da, arka pencere Pakistan'da kalıyordu. Pencap'ın bütün cezaevleri Pakistan'da kalmıştı, tıpkı tek akıl hastanesi gibi. Birden akılları başlarına geliveren Hindu ve Sih asıllı akıl hastaları, boş yere hasta bakıcılarından kendilerini Hindistan'a taşımaları için yakardılar. Çünkü Müslümanların geldikleri zaman kendilerini öldüreceklerini çok iyi biliyorlardı. Ne var ki doktorları deliler kadar ileri görüşlü davranamadılar. Hastaların yakarışlarını reddettiler.